Ayrım 2, sayfa 17. 3. Lütfen bu tatsız ayçöreklerimizi bağışlayın, Dozu. Kendim yaptım. Ah, ince sözler tekrarlayarak bambu tepsiyi dolaştırmak ne yorucu. Neyse, zararı yok. Çok güzel bir gece bu. Maeda'nın ay eğlencesine uygun bir gece. Bir saat önce konuklar Roka'da diz çökmüş otururlarken gökyüzüne kocaman sarı bir tekerlek gibi yükseldi ay. Tam zamanında doğması insanı rahatlatan bir şey. Ama her şey o kadar hesaplı olmuyor yine de. Maeda'nın resim öğrencileri üçer çörek alır diye düşünmüştüm. Dudaklarını yalayarak dörder çörek aldılar bile. Benimle içli dışlılar tabii. Her gün karşılaşıyoruz. Öğle yemeklerini ben yapıyorum. Akşamları fırçalarını ben temizliyorum. Göz kırpıp tepsiyi kaçırıyorum hemen. Hay Allah, bahçemizin gıcırdayan kapısı mıydı bu? Hayır, bacaklarını birbirine sürten bir çekirgenin sesi. Tansu hala ortalarda yok. Niye acaba? Polis mi götürdü yoksa? Günün birinde çocukluğunda başvurduğu şiddet hareketlerini tekrarlarsa onu korumaya hazır arkadaşları var. Morioka kendisini yanına almadan önce Tanso'da Hiroşima sokaklarını alt üst eden o Furojilerden biri değil miydi? Maeda sırtında siyah kimonosu yanıma yaklaşıyor. Ay ile Sake iki sevgili gibiydiler. Ayıramazsınız diyor. Buzlu şarabı getirmenin sırasıdır Yuka-san. Sensin'in gülümseyişi, hüzünlü gözleri, durgun alnı gibi yüzünün bir parçası olmuş artık. Sevgili Maeda, o yumuşacık bakışının arkasında kendi acısı ve başkalarına duyduğu büyük ilgi saklı. Obisinden bir kamele çıkarıp bana uzatıyor. Eşsiz ev sahibimiz için. Bu ihtiyar ressam neden renkli bir çiçek takmıyor yakasına anlamıyorum. Tam o sırada bahçe kapısından girmekte olan Profesör Morioka'ya görüyorum. Ah, korktuğum başıma geldi galiba. Ünlü profesör konuklarımızı şöyle bir selamlıyor, kendi çocuğu paramparça olduktan sonra evlat edindiği Tanso'yu arıyor. Ah Morioka-san, buraya gelin diye bağırıyor Maeda. Profesör yanımıza yaklaşıyor. Eğilip selam verirken yüzümde hiçbir anlam belirmemesine özellikle dikkat ediyorum. Değerli Matusi teyzenin öğrettiği gibi şaşırmış görünerek, erken gelmekle küçük eğlencemizi şereflendirdiniz diyorum. Bu kadar erken gelmeniz ne büyük incelik Morioka Kuji. Ama ünlü profesör içimden geçenleri anlıyor. Ay gökyüzünde şimdi. Eğlence oldukça ilerlemiş. Maeda'nın genç ressamları şarkı söylemekte. Çimenler üzerinde dans etmeye başlamışlar bile. Batılıların swingine Japon adımları uydurmaya çalışıyorlar. Sıçrayarak şarkı söylüyorlar boyuna. Profesör Tanso'nun hiç eğlenemeyeceği biçimde eğlenen genç ressamlara bakarak "Oğlum gelmedi mi daha?" diye soruyor. Bir yalan uyduruyorum. Önce başka bir yere gidecekti galiba. Bu gece birçok Tsukimi eğlencesi var. Morioka-san'ın bakışı hançer gibi. Ha, profesör ne düşünüyor farkındayım. Tanso'nun yokluğundan beni suçluyor. Yüreğime buyruklar veren bir general olabilseydim. 4 gün önce Sam'den o telgrafı almasaydım başka türlü davranmaya devam edebilirdim belki. Ama artık her şey değişti. Size bir şey söyleyebilir miyim Nakamura-san? Ünlü profesörün ne garip davranışları var. Sayıları gittikçe azalan ay çöreklerinden birini alıp olduğu gibi ağzına atıyor. Bu değerli radyasyon uzmanı birçok ülkeye gitmiş. Belki de o yüzden kendi Japon geleneklerimizi, davranışlarımızı unutmuştur. Çöreği köpekler gibi hızlı hızlı çiğneyerek Nakamura-san diye bağırıyor. Gelecek hafta 6 Ağustos törenlerine katılmak için Tokyo'ya gidiyorum. Siz de gelir miydiniz benimle? Çevirmenim olarak tabii. İngilizce konuşan birçok delege bekleniyor. Üst üste eğiliyorum. Yelpazemin kenarından hafifçe gülümsüyorum profesöre. Binlerce teşekkür Morioka Kyoju diye mırıldanıyorum. Bu çağrının arkasında ne var acaba? Profesör ne olduğunu hemen söylüyor. Belki Tanso da bizimle gelecek diyor. Garip garip bakıyor bana. Hiroşima'dan biraz uzaklaşmak onun için iyi olur. Hay Allah. Hep sarhoş gezen Tanso polisin kara listesinde. Morioka-san oğlunun tutuklanmasını istemiyor. Evet, Hiroşima'dan ayrılmak iyi olur Tanso için. Ama yolculuk sırasında bir şey yaparsa, Tokyo'ya gitmeyi istiyorum tabii. Belki Sem'in uçağını bile karşılayabilirim. Ama Tanso ne olacak? Tanso'yla ben? Yuvarlacık yuvarlacık bir fincan gibi yuvarlacık yuvarlacık ay dede gördü beni. Genç ressamlar çocukların pek sevdiği o şarkıyı söylüyorlar. Derken içlerinden biri Maeda'dan bir ay şiiri istiyor. Üsteliyorlar. Maeda ay tankalarımızdan birinin başlangıcını mırıldanıyor. Ay ay parlak ay, ne çabuk sönüp gidiyorsun böyle. Ansızın duruyor, gökyüzüne, geceye bakıyor. Karısını mı düşünüyor yoksa? Atom bombasıyla sönüp giden karısını. Gülümseyerek bitiriyor şiiri. Sensi'ye göre insanın kendi acılarını belli etmesi bencilce bir davranış. Sağ, kapı. Çekirge değil bu keresinde. Başımı çevirince Maeda'nın arka bahçesine gitmekte olan iki polisi görüyorum. Kendimi topluyorum hemen. Bu üniformalı adamların Maeda'nın Ubiki eğlencesini bozmalarına engel olmam gerek. Gülümseyip eğilerek "Ay ne güzel" diyorum. İnceliğim buz gibi bakışlarla karşılanıyor. "Morio Catanzo burada mı? Bir mağazanın vitrini kırmaktan aranıyor." "Morio Catanzo mu?" İnanılmaz bir şey duymuş gibi bakıyorum onlara. Matsuya teyzenin öğütlerinden birini daha hatırlıyorum. Kahkahalarla gülüyorum şimdi. "Özür dilerim lütfen ama o serseriyi buraya bu ay eğlencesine çağırmak. Gülünç bir şey bu." "Özür dileriz Okusan. Onu burada bulabileceğimizi söylemişlerdi de." Başımı iki yana sallayıp gülümsüyorum. Eğilerek selam veriyorum yine. Bisikletlerini atlayıp giden polislerin arkalarından bakıyorum sonra. Yüzüm ter içinde. Ucuz kurtulduk. Şakaklarımı silip arka yoldan, bambu ağaçlarının arkasından odama koşuyorum. Yüzümü yıkasam, saçlarımı tarasam, insan içine çıkacak duruma belki gelebilirim. Ah benim güvenli odam, küçük odam. Kollarımı alabilseydim seni, uyuyan çocuklarımla, horlayan saka kızımla kucaklayabilseydim seni. Aynanın önünde diz çöküyorum, ellerim örgülü saçlarımda, ay ışığının aydınlattığı sığınağıma sevgiyle bakıyorum. Fumio'nun ölümünden sonra hayatımın kırıntılarını bu dört duvar arasına topladım. İncecik ipliklerden, ip parçalarından yeni bir hayat dokudum kendime. O hayatı hiçbir şey, evet hiçbir şey parçalayamaz. Tanso! Açık hojilerden öylesine ansızın girdi ki içeri, korkuyla bağırdım. Gözleri kan çanağı gibi, yanağında bir yara var. Ah korkunç bir durumda Tanso. Sırtından çıkaramadığı o ressam gömleği, geniş cepleri, parmaksız elleri sıcak birer yuva olan gömlek birçok yerinden yırtılmış. İyi ki polis görmedi onu. Sendeleyerek bana yaklaştı. Diz çöküyor sonra kanlı yüzünü saçlarımın arasına gömüyor. Ne oldu diye fısıldıyorum. Parmaklarım kendi kendilerine uzanıp yaralı yanağına dokunuyor onun. Ah zavallı Tanso. Tanso ayağa fırlıyor bir anda. Gözleri alev alev yanıyor. Acımanı kendine sakla diye bağırıyor. Acımanı sakla sen. Bana karışma Yuka. Yalvarıyorum. Alçak sesle konuşsun diye bağırıyorum. Bağırıyor. Amerikalı dostuna gitsene. Hadi durma. Beni kurtaramazsın. Kimse, hiç kimse kurtaramaz beni. Ah bir şeyler yapmalı. Biraz daha bağırırsa saygıdeğer babası koşarak gelecek. Ne karşılaştırma olur ya. Kalkıyorum ama bir adım bile atamıyorum. Tanso itiyor beni. Sendeleyerek açık Soji'ye gidiyor. Olay çıkaracak. Sık sık çıkardığı gibi. Eğlenceyi yarıda kesecek, her şeyine borçlu olduğu adama utanç getirecek. Kader, oğlumun oyuncak güvercini olmuş, yardıma koşuyor. Sarhoş Tanso, ayağıyla üstüne basınca, "Koro!" diye ses çıkarıyor. Bir saniye sonra yine ötüyor. "Koro!" Camdan yapılma kırmızı gözü ay ışığında parlıyor. Duruyor Tanso. Loş odaya bakıyor bir süre, sonra çocukların futonlarına takılıyor yüzü. Ellerini yorganın üstünde kavuşturmuş şişman da koçanlarına bakıyor. Bir anlık duraksamadan sonra, "Benim de bir zamanlar böyle ellerim vardı," diyor. Alçak sesle konuşuyor şimdi. Zor duyulur bir sesle, "Ellerim parçalandığında onun yaşındaydım. Hayatım paramparça olduğunda." Susuyorum. Tanso'nun pençeye benzer ellerinden söz edişini ilk kez duyuyorum. Sözünü kesmemeliyim. "Kötülüğün gözüne baktım o gün," diye devam ediyor. Gözleri dokaçanların tombul ellerinde hala. "Atom bombası kötülüğün simgesidir. Bunu biliyor muydun Yuka?" "Kötülüğün gözüne bakan lanetlenir." Bir tekme atıyor güvercine. Kahkahalarla gülüyor. O umutsuz sözlerinden sonra öyle sarsıcı bir şey ki bu, kulaklarımı ellerimle kapatıyorum. "Barış güvercinleriymiş," diye bağırıyor Tanso. "Bundan saçma bir şey olabilir mi? Makineli tüfekler, bombalar yapanlar barış güvercinleri yapıyorlar şimdi de. Ne komik. Profesör gibi budalalar da gidip barış toplantılarında gevezelik ediyor. Başka zaman olsa kuduz köpekler gibi kapışırlar. Aptallar." Kımıldamıyorum bile. Bir şey söylesem daha da öfkelenecek Tanso. Saygıdeğer konukların önünde büyük bir olay çıkaracak. Bir tekme daha atıyor güvercine ama dengesini kaybedip futonuma düşüyor. Kolları iki yana açılmış, eldivenli elleri yeri tırmalıyor. Birkaç saniye sonra sarhoş horultusunu duyuyorum. Yuvarlacık, yuvarlacık bir çay fincanı gibi. Açık Soji'nin arkasından Maeda'nın genç ressamlarının kahkahaları geliyor. Ah Tanso'nun arkadaşları ne kadar sağlıklı, ne kadar canlı insanlar. Ay'a çocuk şarkıları söylemek hoşlarına gidiyor. Yuvarlacık, yuvarlacık, ay dede gördü beni. Ansızın kaçmak istiyorum Tanso'dan. Paylaştığımız acılardan kaçmak istiyorum. Genbaku'nun kolları, ahtapot kolları gibi beni yıllardır boğmakta. Yaklaşmak istiyorum. Evet, şimdi, vakit varken. Morioka'nın sözleri. Tokyo yolculuğu geliyor aklıma, seviniyorum. Ah, gideceğim tabii. Beni kimseler tutamaz. 4. Homon gibi de alsam mı yanıma, yoksa güzel kimonoma ihtiyacım olmaz mı? İster olsun, ister olmasın, onu da Tokyo'ya götüreyim. Yazık, bavulum yok ama ne çıkar? Zaten birkaç parça eşyam var. Onları da froşki yaparım. Ah, eşya hazırlamak sinir bozucu bir şey. Saka kızım da kafesinde yıkanarak seslerini daha da bozuyor. Ne var şekerim? Çok mu sıcak? Tabii ki olacak Saka kızım. Ağustos'tayız. Al bakalım. Kafesini gölgeye çektim işte. Şimdi bırak beni de eşyalarımı hazırlayayım. Açık soşinin önünde diz çöküp giyeceklerimi katlamak, çıkın yapmak, sonra tekrar değiştirip çıkını açmak, şakayıp duran Saka kızımla çene çalmak hiç de tatsız değil. Başımı uzatınca Maeda'nın resim yapan öğrencilerini görebiliyorum. Acele etmeleri gerekiyor. Geleneksel Hiroşima sergisinin açılmasına 10 gün kaldı. Ustalarını utandırmamalılar. Garip, içlerinde en yeteneklileri Tanso. Fırçayı bileğine bağlayıp öyle resim yapıyor, kolot gibi. Kolot mu? Korot muydu yoksa? L'lerle R'leri hep karıştırırım zaten. Mi-çi-ko. Kızımın el sallayışından anlıyorum. Dua ediyor, gelemez. Kendi atom bomba sığınağına gidiyor herhalde. Yanında diz çöküp içindekileri teker teker sayacak, kaçan olmuş mu diye. Michiko'ya bir çeşit Nuh'un gemisini kurduran o korku bir başka Genbaku korkusu değil mi? Hepimizin paylaştığı o korku. Sağ o. Sığınağının yanında acı çığlığını duyuyorum. Hay Allah, gün geçmiyor ki Michiko'nun konserve kutuları devrilmesin, içlerindeki böcekler kaçmasın. Michiko her gün yeniden toplar onları. Zavallı muşiler, niye böylesine sevgiyle korunduklarını bir bilseler. Maeda'nın bahçesinden geçip kızımı buluyorum. Elinde sivri uçlu bir değnek, çılgıncasına yeri kazmakta. Karısı kaçmış. Kimin karısı Michiko'can? Hayır, ciddi olmalıyım. Kızım sevgili muşilerini babasının ve 100.000 Hiroşimalı'nın kaderinden korumaya çalışıyor. Acı bir sesle, solucanın karısı diye karşılık veriyor. Gelecek atom bombasından sonra hiç yavru solucan kalmayacak. Anlıyorsun ya anne, solucanımın karısını bulmalıyım. Evet, anlıyorum. Bu arada Maeda da yanımıza geliyor. Solucanların soyunu korumak istiyormuş gibi kaybolan Mushi'yi aramaya başlıyor. Biraz sonra parmaklarının arasında solucan doğruluyor. Buldum diye bağırıyor Maeda. Yuvasına, konserve kutusuna koyuyor hayvanı. Sonra yukatasını kollarını sıvayıp Michiko'ya yardım ediyor. Sığınak yeniden yapılacak. Kutuların üstüne kocaman bir taş koyarken Tanso resmini bitirdi Yuka-san diyor. Nefis bir sanat eseri, birinci sınıf. Bu çocuk ancak yeteneği anlaşılırsa acılarından kurtulabilir. Gel de resmini göstereyim. Ne oluyor? Stüdyoya yaklaşınca bütün öğrencilerin bir sehpa başına toplanmış olduklarını görüyorum. Kargaşalık var. Tanso ansızın kopuyor kalabalıktan, kapıya koşuyor. Kırmızı boya bileğine bağlı fırçadan kan gibi akmakta. Yanımdan geçerken bakışlarımız karşılaşıyor. Hay Allah, gözlerinde geçen gece başını saçlarıma gömdüğü zaman okuduğum o yalnızlık, o çılgınca umutsuzluk var yine. Öğrenciler, sensi, gelin bakın, lütfen gelin sensi diye bağırıyorlar. Ama Maeda resim sehpasına yürürken susuyorlar. Resim önünde duruyor Maeda. Ah, aynı şeyi yapmış Tanso, resmini bozmuş. Geleceğin bir şehrini çizmiş. Ama gökyüzünden hala kırmızı boyalar akıyor şehri. Kim bilir ne düşünmüş Tanso. Bir bombardıman uçağı mı, yeni bir Genbaku mu? Öğrencilerden biri, şu Tanso çılgının biri diye mırıldanıyor, deli. Maya da tek kelime etmeden stüdyodan çıkmış, bahçede. Bazen üstüne oturup saatlerce düşünceye daldığı o büyük düzgün taşa doğru gidiyor. Yanına çimenlere diz çökerek sensi diye fısıldıyorum. Yuka, yanılmışım. Sesi öylesine alçak ki zor duyuyorum. Yeteneği herkes tarafından anlaşılır, ün kazanırsa Tanso kurtulur sanıyordum. Yanılmışım. Demek insan yüreğini hala anlamıyorum. Sevgili taşını usulca okşuyor. Bir çıkar yol bulmalıyım diyor. Evet, çıkar bir yol bulmalıyım. Beni yalnız bırak Yuka-san. Ping, ping, ping, ping, ping. Eski dostumun mutfak saatinin sesi bahçeye kadar geliyor. Evimiz açık arttırmayla satılırken birkaç eşya bırakmışlardı bana. Bu saatte onlardan biri. Bir dakika bile kaybetmeye gelmez. Ohatsu beni bekliyor. Hiro her akşam annesini Budist tapınağına götürünce bekler beni. Acele etsem bile gecikeceğim. Neysan, seni bekliyordum. Ah, korkunç bir şey oldu sandım. Kardeşimin sesi gergin, gözleri fal taşı gibi açılmış. Ah, her şeyi niye büyütüyor böyle? İnsan 15 dakika gecikemez mi? Niye gülüp geçmiyor? Gebeliğini gizleyen kimonosuyla Fusuma'ya diz çöküp acı acı bakıyor bana. Ne kadar güzel bir kız. Derken ufacık bir gülümseme yayılıyor yüzüne. Gelişim korkularını yatıştırdı biraz. Ellerime soluk mavi bir şey tutuşturarak "Bak abla!" diye bağırıyor. "Tabiler, ben ördüm. Oğlan olacağı için mavi ördüm." "Oğlan olacak demek." "Evet evet, oğlan olmalı. Saygıdeğer Yotokes'ine bir oğul veremezse kendini bağışlayamaz Hiro." "Sence de oğlan olacak değil mi?" Öylesine tedirgin bir sesle soruyor ki bunu, kardeşimi kollarımın arasına almadan edemiyor. Ah benim zavallı, benim tedirgin kardeşim. Tabii yolan olacak. Çocukluğumdan beri o hatsı ne istediyse yaptım. Ah burada yan yana olmak, fısıltıyla konuşmak, durup dururken gülmek dünyanın en güzel mutluluğu. Neşeyle çevreme bakıyorum. O hatsının çocukluğu, yeryüzündeki ilk saatlerini burada, bahçede içindeki küçük odada geçirecek. Ufacık beşiği, güneşli köşede duruyor. Çevresinde tatami'nin üstünde bir sürü oyuncak. Galiba Ohatsu oynuyor onlarla. Oyuncaklara bayılır. Tavandan sarkıttığı kağıt turnalar akşam yerinde şşş şşş diye sesler çıkarıyor. Kardeşim göz ucuyla bakarak gülümsüyor bana. Makasını alıp yeni turnalar kesmeye koyuluyor. Uğur getirmesi için 1500 turna yapmak gerekiyormuş diyor. Kağıtları keserken dili dişlerinin arasında. Kar beyazı turnalar çıkıyor ortaya. Ohatsu keyifle içine çekiyor. Tokyo yolculuğundan söz açmanın tam sırasıdır. Tepki göstermesinden çekiniyorum. İstemezsen gitmem tabii diyorum. Sevincimi belli etmek istemiyorum. Gideceğime seviniyorum aslında ama biliyorum uçarılığa büyük eğilimim var. Kardeşime söz veriyorum. Sadece bir gün. Neyse, gülüyor Ohatsu. Zaten bebeği Ağustos'un 3. haftasından önce beklemiyoruz ki Nisan. Uğur getirirsin diye orut susuları yapıyorum boynuna. Korkma, seni aramam. Kardeşim keyifli. Her şey çok güzel. Ama akşam gölgeleri Soshi'nin arkasındaki bitkilere düşerken ansızın turna kesmeyi bırakıyor. Duygulu yüzündeki neşe nasıl da üzüntüye dönüyor ansızın. Neysan? Evet, ne oldu? Ben doğum yapınca saksıdaki bitkilere kim bakacak? Bir çiçeğin yapraklarını uzatıyor elini. Tam o sırada bir böcek yükseliyor çiçekten. Kardeşim susuz çiçeğe bakıyor. Ah, alnına yerleşen o çizgileri hiç sevmiyorum. Bana kötü günlerini hatırlatıyor onun. Anlıyorsun ya Nisan, bakım ister bunlar. Hiro'nun annesi yaşlı, unutur. Sence uygunsa Michiko'ya söyleyeyim, o baksın. Michiko mu? Sesimde öfke var. Niye ben değildi o Michiko? Sevgili kızıma güveniyorum gerçi ama yine de yaşlar dolduruyor gözlerimi. Ah Michiko, Michiko, keşke senin gibi olabilseydim. İki böğürtlen gibi benziyoruz birbirimize ama içlerimiz. Ohatsu, aspirin iyi gelir mi çiçeklere diye soruyor. Michiko'ya söylerim, arada bir suda aspirin eritip verir onlara. Michiko çiçekleri korur, her şeyi korur. Deminki böcek gelip kardeşimin elini konuyor. Tünüyor orada, pembe antenlerini hafifçe oynatıyor. Kızımın koruduğu kardeşlerini düşünüyorum böceğin. Evet, Michiko her şeyi korur. Michiko'yu Michiko yapan bu mu acaba? 5. Büyük bir trende olmak, modern Tokyo esprisinde olmak, ah ne kadar talihliyim. Dostum Keiko-san bana İngilizce öğretmeseydi, Profesör Morioko beni hem çevirmen hem de Tanso için yem olarak kullanmayı düşünmeseydi, çeltik tarlalar arasından hızla geçen bu çelik devde oturamayacaktım şimdi. Demir yolları her şeyi düşünmüş, saygıdeğer yolculara her çeşit kolaylık sağlanmış. Oturabilecekleri, diz çökebilecekleri sıralar konulmuş. Tükürmek isteyenler için pırıl pırıl tükürük hokkaları var. Bir hoparlör de durmadan trenin hızını, saatin kaç olduğunu bildiriyor. Başka bilgiler de veriyor. Ama Ağustos sıcağı dayanılır gibi değil. Erkekler ceketlerini çıkartmışlar, hatta pantolonlarını da çıkartmış olanlar var. Biz kadınlar da onlar gibi yapsaydık, bunu düşününce gülmeden edemiyorum. Koridorda dolaşıp herkesin eline buz gibi kolonya döken genç hostes ne kadar da güzel. ünlü Profesör Morioka'nın eline daha çok kolonya döküyor. Büyük radyasyon uzmanı o tatlı yaz geleneğine uyup elbisesini çıkarmış, pencerenin yanında iç çamaşırlarıyla oturmakta. Ama öyle terliyor ki yelpazemi çıkarıp onu biraz serinletmeye karar veriyorum. Artık 4 gün profesörle oğlunun hizmetindeyim. Onları memnun etmek için elimden geleni yapacağım. Kadınların gerçek mutluluğu erkeklerin isteklerini yerine getirmek değil midir? Küçük bir aksilik oluyor. İncecik tahtalardan yapılma yelpazemi bulamıyorum. Aceleyle çıkarken evde unutmuşum galiba. Ne budalalık. İlk istasyonda ucuz bir kağıt yelpaze almalı. O zamana kadar yapabileceğim bir şey yok. En iyisi profesörün terli yüzünün farkında değilmişim gibi davranayım. Bana Hiroşima istasyonunda verilen yol armağanlarını açıp onları inceliyor görüneyim. Arada bir de küçük sevinç çığlıkları atarsam Morioka-san görevimi yapamadığım için beni suçlamaz. İyi ki çocukken armağan paketlerinin nasıl açılacağını öğretmişler bize. Herkes bana bakıyor. İlk paketi ağır ağır açıp belli belirsiz gülümsüyorum. Ma. Eniştemin armağanı. Çiçek düzenleme konusunda bir kitap. Ne değişik bir yol armağanı. Belki de kadınların evde oturup bahçeleriyle uğraşmaları, apresguerre kızları gibi çalışmamaları gerektiğini söylemek istiyordur bana. İkinci paketin ince kağıdını açarken soluğumu tutuyorum. Kutudan çok tatsız bir koku yükseliyor çünkü. Kardeşimin Giri armağanı olarak yolladığı uğur balığı sıcaktan kokmaya başlamış bile. Neyse, zararı yok. Bu cehennem gibi Ağustos gününde bir koku eksik olmuş, fazla olmuş. Ne çıkar? Çocuklarımın paketine bakıyorum sonra. Erimiş çikolata. Yol arkadaşlarıma veremem. Kabalık ettiğimi düşünmeseler... Son paketi açınca şansım birdenbire değişiyor. Maeda'nın armağanı. Ne güzel bir rastlantı. Yeşil bir kağıt yelpaze. Yüzünüzü yelpazeleyebilir miyim Profesör Morioka? Hay Allah, profesör uyumuş. Yüzünden üzüntü okunuyor. Uyandırsam iyi olacak ama bir kadının bir erkeği uyandırması yakışık almaz. Tanso'ya bakıyorum, vagonda değil. Bir yerlerde içki içiyordur. Morioka onun için mi inliyor uykusunda? Ağzı onun için mi seyiriyor? Profesörün dünyası demek Tanso. Oğlunu o korkunç günde kaybettiğinden beri bütün ilgisini, bütün sevgisini evlat edindiği bu küçük projeye verdi. Fırsattan faydalanıp kalabalık vagona bir göz atayım. Ne çok öğrenci var. İleride köşedekiler bir ağızdan şarkı söylüyor. Kulak kabartıyorum. Ünlü bir barış şarkısı bu. Onlar da Tokyo'ya 6 Ağustos toplantısına gidiyor olmalılar. 4 genç bavulları koydukları rafa imparatorumuzun bir fotoğrafını asmışlar. Altında oturuyorlar. Tuvalete giderken fotoğrafın önünde eğilip selam vermeliyim. Hemen fark ediyorum. 2 topluluk arasında gerginlik var. Tren, ekspres... Ne kadar da ilgi çekici. Hiroşima'da Maeda-san'ın evinde ya da alışveriş ettiğim küçük dükkanlarda aynı yüzleri görürüm her gün. Ama burada tam karşımda sahici bir Tokyo güzeli oturuyor. Eteği sosise derisi nasıl yapışırsa gövdesine öyle yapışmış. Sımsıkı. Bluzu da insanın soluğunu kesecek kadar güzel. Göğüslerine kadar açılmış, yanındaki yolcu gözlerini ayıramıyor ondan. Meraklı bir delikanlı ama çok yakışıklı. Acaba sen de yakışıklı sayılabilir mi? Kardeşim pembe bir domuza benzetiyor onu ama Ohatsu bütün Harosanlardan nefret eder. Ah dostumu sahiden görebilecek miyim yarın? Belki de vazgeçmiştir Japonya'ya gelmekten. İkinci bir telgraf daha çekmiştir. Korkularımı gidermek için Sam'le kendime dair neşeli bir haiku düzenliyorum. Sam LA'dan geliyor. TWA. Yuka Hiroşima'dan. Tokyo Ekspresi. İkisi de başkente buluşabilecekler mi? Çan sesleri ne hoş. Dikkatimizi çekmek istiyorlar. Hoparlörde yumuşacık bir ses. Osaka'ya geldiğimizi söylüyor. Osaka. Sayın bayanlar, baylar, Osaka'ya gelmiş bulunuyoruz. Demek Osaka burası. 5 milyon kişiyi barındıran şehir. İstasyon müthiş kalabalık. Profesör Morioka'yı Sem'in mektuplarında Barış Profu olarak adlandırdığı ünlü uzmanı selamlamaya gelmişler. Hiroşima'da birçok insan vardı istasyonda. Ama onlar bu kalabalığın yanında hiç kalır. Ellerindeki dövizleri penceremizin önünde sallıyorlar. Dövizlerde nükleer çalışmaları yeren, barış isteyen sloganlar var. Kalabalık iyi yolculuklar diye bağırıyor. Dünya geziniz başarılı geçsin. Banzai Morioka-san. Sen beni bazı şeylere bakıp bakıp gülmeye alıştırmasaydı ne iyi olurdu. Değerli radyasyon uzmanımızın kalabalığı nasıl selamladığını bir görse gülmekten katılırdı herhalde. Morioka-san sıraya diz çökmüş, önünü bir gazeteye kapatmış ama kısacık külotunun içindeki tombul poposu halkı selamlarken hoplayıp duruyor. Dudaklarımı Maeda'nın yelpazesinin arkasına gizliyorum. Gülmeden edemeyeceğim. Halk yaşasın barışsever Morioka-san diye bağırıyor. Yaşasın uluslararası dostluk. Kahrolsun enternasyonalizm. Yaşasın imparator. Hay Allah, vagonun önündeki gençler bunlar. İmparatorun resmi altında oturan milliyetçiler. Ne talihsizlik. Ciğerlerinin olanca gücüyle haykırıyorlar. Yumruk yumruğa girdiler şimdi. Milliyetçiler barışseverlere saldırdılar. Ortalık kan içinde. Öteki gençler de imparatorun çerçeveli fotoğrafını indiriyorlar. Yaşasın barış, yaşasın bilim, yaşasın imparator, yaşasın Morioka-san. Hay Allah, kargaşalıkta fotoğrafın camı kırıldı. Çılgına dönmüş milliyetçi bir genç resmi iki eliyle tutarak Profesör Morioka'ya saldırıyor. Besbelli ünlü bilim adamının kafatasını ve içindeki değerli beyni parçalamak istiyor. Hiç düşünmeden Morioka-san'ın önüne atıyorum kendimi. Onu koruyorum. Saçlarım camlarla doluyor birdenbire. Genci çekip uzaklaştırıyorlar. Şakaklarımı ovuştururken polisler atlıyor trene. Kavgacıları, milliyetçileri de, barış severleri de hepsini götürüyorlar. Yaralandınız mı Nakamura-san? Başımı iki yana sallıyorum. Profesörün bunu sorması benim açımdan onur verici bir şey. Kadınların erkeklere hizmet etmeleri olağan bir şey ama onların hayatlarını kurtarmalarına pek sık rastlanmıyor. Gerektiği gibi davrandım ben. Buna seviniyorum. Çantamda tentürdiyot olacak dozu. Kimin aklına gelirdi bu? Trene bindiğimde göğsüne kadar açık bir bluz giyen bu genç güzel Tokyolu kadının benim gibi bir taşralı olduğunu söyleselerdi herhalde güler geçerdim. Başımdaki çiziklere ilaç sürerken birbirimize gülümsüyoruz. Tokyo'daki adreslerimizi veriyoruz. Talih kuşu benim başıma kondu bugün. Bir de Morioka-san yabancıların önünde beni övmese iyice batılılaşmış. Başımı önüme eğdiğimi görüyor. İçimden geçenleri anlayıp konuyu hemen değiştiriyor. Profesör Morioka vagondakilere nutuk çekme fırsatını buldu. Bu öğrenci toplulukları dünyamızın küçük bir modelidir diyor. Dostlarım, uygarlık dünya barışı üzerine kurulur. Barış olmazsa uygarlık da olmaz. Ama barbarlar yeryüzünü tehlikeye atıyorlar. Ne kadar da komik. Morioka-san değerli yüzünü öfkeli bir görünüş veriyor birdenbire. Dişlerini gıcırdatarak görünmeden düşmanlara sallıyor yumruğunu. Gülüyor. İnsan gole ne kadar yakındır görüyor musunuz? Bakın dudaklarımı büzüp çenemi ileri uzatınca ilker atalarımıza ne kadar da benziyorum. Ha, biraz önce bu vagonda hepimiz tanık olduk. İnsanoğlu taş çağında yaşıyor hala. İşin kötüsü birbirimize Hindistan cevizi değil atom bombası atıyoruz. Savaş sevgili dostlarım. Modası geçmiş bu kelimenin yerine yeni bir kelime kullanıyorum ben. Hayat sonu. Ya mutlak barışa kavuşacağız ya da dünyadaki hayat sona erecek. Hoparlörden bir ses yükseliyor. İlk istasyon Tokyo. 15 dakika sonra Tokyo'dayız. Hay Allah, hazırlanmaya başlamalı. Tuvalete giderken az kalsın imparatorun yırtık fotoğrafının bir parçasına basıyordum. Alıp cebime koyuyorum onu. Ya yolculardan biri yanlışlıkla imparatorumuzun resmini çiğnerse? Tuvalet kilitli. Kapıyı vurup sabırla beklemeye koyuluyorum. Cevap yok. Bir süre sonra yine vuruyorum kapıyı. Ah, bütün günü yolcuların biletini incelemekle geçiren saygıdeğer kondüktör tam o sırada yanımdan geçiyor. Durumumu görüyor. Uzun zamandır mı bekliyorsunuz Okusan? Tuvalette 3 dakikadan fazla kalmak yasak. Ha, bu trende kurallara karşı gelinmez diyor. Cebinden bir destek anahtar çıkarıp kapıyı açıyor. Tanso? Elimi ağzımı götürüyorum. Tanso klozet kapağının üstüne oturmuş, dirseklerini dizlerine, çenesini bileklerine dayamış. Eldivenleri yüzünü örtmüş. Sadece gözleri açıkta. Duvara bakıyor. O bakışlar kelimelerden daha anlamlı bence. Evet. Morioka'nın evlatlığı yolun sonuna gelmiş. Bir zamanlar kötülüğün gözlerine bakmış bir delikanlının, hayat sonuna hazırlanan dünyayı istemeyen bir delikanlının umutsuz bakışları bunlar. Büyük acısı. Hoparlördeki ses, 5 dakika sonra Tokyo'dayız. Lütfen eşyalarınızı hazırlayın, diyor. Tam döneceğim sırada dirseğime bir el dokunuyor. Kondüktör. Yüzü, siyah üniformasının üstünde ne kadar da solgun görünüyor. Okusan, diyor. Delikanlı tuvalette kalabilir. Demir yolları memuru olarak izin vermeye yetkim var. 5 dakika. Evet, 5 dakika daha kalabilir. Sonra usulca kapıyı kapatıyor.